Ayrım 19.
Sayfa 226. Eğer şu anda özel bir çatışma karşısında bulunuyorsanız, bunu kişisel bir etik sistemi geliştirme konusunda bir sınama vakası olarak kullanın. Ancak vardığınız özel sonuçların genel anlamda da işe yarar olmasına dikkat edin. Şu anda bir etik veya ahlaki sorunuz yoksa, yine de uygulamada gerek duyduğunuzda hazır olması için kuramınızı hazırlamanız iyi olur. Bu kendi başınıza ya da bir dost veya bir ortakla birlikte yapabileceğiniz bir şey olabilir. Eğer kişisel olarak bir uzmanın rehberliğine ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunun içinden çıkamazsanız, felsefi danışmanlık her zaman iyi bir seçenektir. Bu çalışmayı nasıl yaparsanız yapın, etik konusunda düşünmenin dayanıklı ve yararlı yolunun anahtarı tutarlılıktır. Uyum içinde birlikte yaşayabileceğiniz bir sistem ve hem kendinize hem başkalarına açıklayabileceğiniz kurallar düzenlemek zorundasınız. Etik tehlikeye girdiğinde. İnanç sisteminiz çeşitli kategorilerdeki birçok inanç kümesinden oluşmuştur. Din, siyaset, estetik, ebeveynlerin inançları, akranların inançları ve benzerleri. Her küme doğru olduğunu kabul ettiğiniz öncüllerin ve sağlam olduğunu kabul ettiğiniz savların bir toplamıdır. Yine de deneyim ve mantık bu unsurlardan herhangi birini herhangi bir zamanda değişikliğe uğratabilir. Bu kümelerin bir arada varoluşu sık sık rahatsızlık vericidir ve bir inanç kümesi içinde doğru olduğu kabul edilen bir öncül, bir başka inanç kümesi içinde doğru kabul edilen bir öncül ile çeliştiğinde bilinç çatışmaları meydana gelir. Örneğin boşanma günahtır görüşüyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Bununla birlikte kendi kendinize annemle babam boşanmışlar ama onlar iyi insanlar diyebilirsiniz. İki öncülün birlikte doğru olup olamayacağını merak edersiniz, fakat dini terbiyenizi veya ailenizden gördüğünüz bilgeliği hükümsüz kılıp kılamayacağınızdan şüphe edersiniz. Çatışma hissedersiniz. Bu durumda psikologlar bilişsel ahengsizlikten söz ederler. Felsefi danışmanlar ise buna varoluşsal ahengsizlik derler. Normal insanlar karışık duygular diyebilir. Sizi hoşnut eden bir kişisel etik sistemini hiçbir zaman düzenlememiş olmanız, bunu yapmanız gerektiğinin bir işaretidir. Eğer bunu daha önce yaptıysanız, belli bir çatışmanın sizi paniğe düşürmesine veya sisteminize olan inancınızı yitirmeye zorlamasına izin vermeyin. Bu tür olaylar sizi biraz daha derin araştırmaya ve rötuşlar yapmaya teşvik etsin. Bir çift inançtan birini çatışma halinde bırakmak isteyebilirsiniz. Fakat bu mutlaka gerekli değildir. Sorunlu bir durumu her vakaya ayrı ayrı bakarak değerlendirebilirsiniz. Ahengsizliğin uyumunu mantıktan çok veya mantığa ek olarak eylem aracılığıyla sağlama yolları da bulunabilir. Papazınızla konuşun, ebeveynlerine kendi ayrılmaları konusundaki fikirlerini sorun, kendi hayat arkadaşınızı dikkatle seçin ve ilişkiyi sürdürmek için gerekli çabayı gösterin. Bütün öteki inançlarından tamamen bağımsız bir inanca hiç kimse sahip değildir. İnançlar daima kümeler veya gruplar halinde bulunurlar. Daima inanç sistemleri içinde yer alırlar, hiçbir zaman tecrit halinde değil. Thomas Green. Ted. Size ilkelerinizi nasıl eylemlere dönüştürebileceğiniz konusunda bir fikir vermek için bir lise müdürü olan Ted'in vakasını buraya alıyorum. Burada okuyacağınız ikilem çok özel olduğu halde sorunlar ve çözümler elverişli ölçüde net olduğu için bu vakayla başlıyorum. Çoğu gerçek hayat durumuna kıyasla böyle bir netlik bir lüks sayılabilir. Sorunlar ve çözümler bu vakada ayrılabildikleri için süreç daha kolay görülebiliyor. Ted'in idare ettiği lisedeki öğrenciler yerel bir yardım derneği için bağış toplama kampanyası düzenlemişlerdi. Ted de çeşitli ikramiyeler olan bir piyango düzenledi. Topladıkları her 10 dolarlık bağış karşılığında öğrencilere bir piyango bileti veriliyordu. Öğrenciler Ted'in bürosunun girişine her biri ikramiyelerden birinin etiketini taşıyan bir dizi kutu koydular. Öğrenciler biletlerini ikramiye tercihlerine göre kutulara atıyorlardı. Kampanyanın sonunda öğrenciler beklenen ikramiye çekili için toplantı salonunda toplandılar. Ted her kutudan bir bilet çekerek ev sahipliğini üstlendi. Kazanan öğrenciler sınıf arkadaşlarının tezahüratları eşliğinde ikramiyelerini almak için teker teker kürsüye çıktılar. İkramiyeler arasında CD'ler, bir sinemaya serbest giriş kartları, yerel giyim mağazasına alışveriş kuponları ve büyük ikramiye olarak da bir dağ bisikleti vardı. Heyecanın doruk noktasında Ted, okulun yardım katkısının toplamını ilan etti. Bu toplantının hem okul ruhu için hem de gönüllü çalışma ruhu açısından tam bir zirve oluşturduğunu hissetmişti. Fakat ertesi gün bir öğrencisi bisikleti kazanan öğrencinin hiç bağış toplamadığını bildirmek için onu görmeye geldi. Aksine ödülü kazanan Tivana'ya bilet, kayda değer miktarda para toplamış olan Clara Bell tarafından dostluklarının bir anısı olarak verilmişti. Öğrencinin şikayeti Ted'in dikkatini etik bir ikileme çekti. Tivana sırf kazanan bilete sahip olduğu için bisikleti almaya hak kazanmalı mıydı? Para toplama kampanyasına katılmadığına göre ikramiye alma hakkı tartışma konusu olmaz mıydı? Haber okulda çabucak yayıldı ve çok geçmeden öğrenci velileri konuyu araştırmak için telefon etmeye başladılar. Ted zor duruma düşmüştü. Bu kargaşadan bağış toplama kampanyasının ve ikramiye dağıtımının başlangıçta yarattığı iyi duyguları bozmadan çıkmanın adil bir yolunu göremiyordu. Öyle kaygılanmıştı ki bu mesele yüzünden gerçekten uykuları kaçmaya başlamıştı. Böylece hem kişisel olarak rahatsız olmadan kabullenebileceği, hem de başkalarına karşı savunabileceği bir çözüm bulmasına yardımcı olmam için beni aradı. Gördüğü seçenekleri ortaya koydu. Tivana bisikleti alıkoyabilirdi. Bisiklet Clara Bell'e verilebilirdi. Tivana'nın bileti Clara Bell'e geri verilerek bisiklet için yeni bir çekiliş yapılabilirdi. Bisiklete kimin sahip olacağını Tivana ile Clara Bell kendi aralarında kararlaştırabilirler ve ikinci bir bisiklet alınıp kutudan çekilen bir sonraki bilete verilebilirdi. Ted yeni bir çekiliş yapmak istemiyordu. Çekilişin kendisi kurallara uygundu ve yardım derneğine gidecek parayı azaltacağı için yeni bir bisiklet almak da istemiyordu. Bana hem kızlarla hem ebeveynleriyle konuştuğunu ve birisi hariç hepsinin çeşitli çözüm yollarına açık olduğunu anlattı. Fakat Clara Bell'in babası bisikletin Clara Bell'in olması gerektiği konusunda son derece ısrarlıydı. Ted'in kendisi ise yukarıdaki seçeneklerin hiçbirinden pek memnun değildi. Doğru kararı vermek istiyor fakat buna yardımcı olacak etik bir görüş arıyordu. Sorunu birlikte çözdük. Birçok müşteri gibi Ted de Peace sürecinin ilk üç aşamasını, sorunu teşhis etmek, duygularını dile getirmek ve seçeneklerini tahlil etmek, kendi başına geçmiş fakat sonra çıkmaza girmişti. Her bakımdan en uygun yolu tefekkür etmek ve ardındaki nedenleri anlamak için felsefi bir ipucuna ihtiyacı vardı. Ted'in piyangoyu yeniden düzenlemenin sakıncası konusundaki görüşüne katıldım. Böylece bisikletin Tivana'da mı kalması, yoksa Clara Bell'e mi verilmesi gerektiği üzerinde yoğunlaştık. Her olasılıkla ilgili felsefi fikirler hakkında konuştuk. En önemli kavrayış ahlaki iddiaları hukuki iddialardan ayırmaktı. Hukuki anlamda Clara Bell bileti özgürce Tivana'ya verdiğine göre bilet ve böylece bisiklet Tivana'nındı. Hep söylendiği gibi mülkiyet hukukun onda dokuzudur. Mülkiyet yasal olmayan yoldan ele geçirilmiş olsaydı, Tivana bileti Clara Bell'den çalmış olsaydı, yasa elbette Clara Bell'in mülkiyetini meşru sayacaktı. Bununla birlikte yasaya uygunluk ahlaklılık ile aynı şey değildir. Bu durumda sadece yardım için para toplayan öğrenciler biletlere hak kazanıyordu. Bu bir başkasının satın alıp size hediye ettiği bir milli piyango bileti gibi değildi. Bu durumda ahlaki bakımdan bilete hak kazanmak için sizin kişisel olarak çok özel eylemler yapmanız, yani yardım derneği için bağış toplamanız gerekiyordu. Bir avukat Clara Bell bileti meşru yoldan kazandığına ve onu özgürce Tivana'ya verdiğine göre biletin ve böylece bisikletin Tivana'ya ait olacağını söylerdi. Yardım derneğine bağış toplanması için çalışarak ikramiyelere hak kazanan ve bu yüzden bir tek kuruş bağış toplamamış birinin büyük ikrami için çekilişe katılmasını yanlış bulan diğer öğrencilere yapılan ahlaki saldırıyı bir avukat umursamazdı. Doğrusunu isterseniz burada şikayet eden bütün o öğrencilerin ve ebeveynlerinin hayırseverlik davranışı konusunda alabileceği bir ders de vardı. Hayırseverliğin daha yüksek seviyesi hangisidir? İhtiyaç sahiplerine merhametli olduğunuz için yardım etmek mi, yoksa ihtiyaç sahiplerine bir ikramiye kazanmak istediğiniz için yardım etmek mi? Avukatınıza bu konuyu da sakın sormayın. Ahlaki konunun Tivana'nın bileti ahlaki bakımdan hak etmediğinin aydınlatılması, Ted'e seçmek istediği yöne açıkça görme imkanı verdi. Ahlaki bakımdan sağlam bir zeminde durabileceği konusunda ve mantığını herkese açıklayarak birçok insan için çabucak sıcak bir mesele haline gelen şeyi zararsız hale getirebileceği konusunda kendinden emin oldu. Biletlerin bir öğrenciden diğerine geçirilmesinin mümkün olmadığını açıklayan ve bunun başlangıçta açıklanmamış olması konusunda özür içeren bir demeç yayınladı. Her biletin gerçek mülkiyeti konusundaki mantığını açıkladı. Ondan sonra bisikleti kazanan biletin ve böylece bisikletin kendisinin haklı olarak Clara Bell'e ait olduğunu ilan etti. Clara Bell bisikleti elinde tutmak veya onu arkadaşına hediye etmek konusunda elbette özgür olacaktı. Clara Bell'in bisikleti kazanmasından kimse şikayet edemezdi. O biletini hak etmişti. Diğer taraftan bisikleti sonradan Tivana'ya verirse de kimse şikayet edemezdi. Bisiklet kendisinindi, verebilirdi. Tivana'nın yine de sonunda bisikleti elde edip etmemesi ahlaki açıdan konuyla ilgili değildi. Önemli olan nasıl elde ettiğiydi. Toplumumuzda hatalı olarak çoğu kişi hukukun ahlaki standartları belirlediğini düşünür. Birçokları yasal olan her şeyin ahlaki olduğunu farz eder. Toplumların ahlaklarını, örneğin çocuklara kötü muameleyi, zararlı ve bu nedenle yanlış olduğu için suç sayarak hukuklarına yansıttıkları doğrudur. Fakat toplumlar kanunlar sayesinde ister istemez ahlaklı hale gelmezler. Sovyetler Birliği'nde Stalin'in tasfiyelerinin yani 10 milyonlarca masumun öldürülmesinin yasal olduğu gibi Nazi Almanya'sında da soykırımın yasal olduğunu dikkate alın. Ya da Amerika'da kürtaj ve ölüm cezası konularını düşünün. Her ikisi de yasal fakat her ikisinin de bunları ahlak dışı ilan eden güçlü muhalifleri var. Tütün şirketleri yasal olarak çalışıyorlar fakat birçok kişi bunların bütün işlerini ahlak dışı görüyor. Öte yandan birçok insan kişisel olarak ötenazinin ahlaka uygun olduğuna inandığı halde bu konu hala yasa dışı olmayı sürdürüyor. Bu noktadan öğreneceğiniz şey makul insanlar tarafından uygulanan, iyice düşünülmüş etik sistemlerin çelişkilere yer verebileceğidir. Çünkü ahlak aritmetik gibi bir konu değildir, yanıtların hepsi nesnel olarak doğru veya yanlış değildir. Ted'in hikayesinin altını çizdiği öteki önemli nokta etik standartların desteklenmesini sağlamak için iyi niyetlerin yeterli olmadığıdır. Cehenneme giden yolun onlarla, iyi niyet taşlarıyla, etik standartlarla değil, döşeli olduğu yolundaki atasözünü hatırlayın. Bağış toplama kampanyasıyla ve piyangoyla uğraşan herkesin niyeti iyiydi. Fakat ikramiyeler konusunda beklenmedik bir anlaşmazlık çıktı ve bunun çözümü herkesin tahmin edebileceğinden daha fazla emek gerektirdi ve uykusuz gecelere mal oldu. Ancak ahlaki hak ile yasal hak arasındaki farkı tefekkür ile kabul eder etmez, Ted'in okul müdürü olarak kararını verebilmesi ve dengesini kazanması mümkün oldu. Önünüzde yatan görevin gözünüzü korkutması doğaldır. Fakat Ted'den öğrenmeniz gereken diğer ders, sorununuza ahlaki bir çözüm bulabileceğinizdir. Eski Ahit'in bize söylediğine göre Tanrı Nuh'u tufandan bir erdem numunesi olduğu için değil, kendi devrindeki insanlar arasında kamil veya kendi nesli içinde salih, Tekvin 6-9 ve 7-1 olduğu için kurtardı. Nuh'un da kusurları vardı fakat görünüşe bakılırsa iyice yozlaşmış bir toplumda yaşıyordu. İyi bir yaşam uğruna çabaları ona gemide bir yer ayırmaya yetti. İyi olabilmek için mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Jackie ve David. İşte size yarışan kişisel çıkarları nasıl yönetebileceğinizi göstermek için dolaşık bir ikilemi çözmeye çalışan başka birinin daha vakası. Jackie ile David kızları doğmadan 2 yıl önce Kaliforniya banliyölerinden New York'a taşınmışlardı. David hemen Wall Street'te üst düzey bir iş buldu ve Jackie büyük kent hayatını yaşamak için şirket işini bırakarak serbest çalışmaktan fazlasıyla mutluluk duydu. Apartman yaşamının ilk şokunu atlattıktan sonra memleketlerinde mümkün olmayacak derecede artış gösteren iş başarılarıyla ve New York'un çok sayıda kültürel avantajıyla Manhattan'da geçirdikleri zamanın her dakikasını keyifle yaşıyorlardı. Fakat Tamara adlı bir çocukları olduktan ve 2 yaşına geldikten sonra Jackie artık kentte kalmaları gerekip gerekmediği konusunda endişe duymaya başladı. Kızının güvenliği ve eğitimi konusunda kaygılanıyordu. Jackie, büyük kentin elverişli durumunu takdir ettiği kadar büyüyüp evlendiği Kaliforniya kasabasının kızına daha sağlıklı bir çocukluk sağlayıp sağlamayacağını da merak ediyordu. Oradaki mükemmel devlet okullarını iyi biliyordu ve Manhattan'daki en iyi özel okullardaki yerler için girişilen yoğun rekabeti ve okul içi yarışmanın vahşetini göz korkutucu buluyor ve tamamen sağlıklı da görmüyordu. Üstelik nasıl bir bedel karşılığında? Tamara'nın New York'ta okula ve hatta köşedeki dükkana bile tek başına gitmesine hiçbir zaman izin veremeyeceğinden korkuyordu. Ve çocukluk arkadaşlarıyla açık havada geçirdiği tasasız öğleden sonralarının anısını titizlikle koruyordu. Jackie, New Yorkluların aralıksız başarıya odaklanmalarına kendi adına kulak asmıyordu. Fakat gerçekten kim olduğu yerine neyi ne kadar yaptığı üzerine yoğunlaşmanın, büyüyen bir genç kız üzerindeki etkisinin ne olacağı konusunda kaygılanıyordu. Öte yandan Manhattan'da mevcut kültür ve iş imkanlarının banliyölerde olduğundan kat kat üstün olduğunu kendi deneyimlerinden biliyordu. New York'taki özel okullarda çocuklar daha anaokulunda satranç ve bilgisayar öğreniyorlardı. Buradaki liselerden mezun olanlar seçkin Amerikan üniversitelerine kabul ediliyorlar ve önde gelen bilimsel araştırmacıların yanında stajyer olabiliyorlardı. Jackie her cumartesi Tamara'yı farklı bir sanat müzesine götürmenin, bir Broadway müzisyeninin yanında şan derslerine yazdırıp ona yaş günü armağanı olarak kombine bale bileti vermenin hayalini kuruyordu. Yoksa Kaliforniya banliyosunda alışveriş merkezinde ayak işlerinde çalışmak mı? Rekreasyon merkezinde dans dersleri almak mı? Kendisi için yeterince iyi olmuştu. Fakat sonraları yeni yetmeliğinde nice huzursuz hafta sonları da yaşamıştı. Hem Jackie'nin hem David'in ebeveynleri ve diğer aile bireyleri Batı sahilinde yaşıyorlardı. İlk taşındıklarında yılda birkaç kez ziyaretlerine gitmek yeterli oluyordu. Fakat Tamara o kadar hızla büyüyor ve değişiyordu ki artık amcalar ve teyzeler onu her gördüklerinde bambaşka bir insan olduğundan şikayet eder olmuşlardı. Jackie ile David, Kaliforniya'da geride geniş bir arkadaş çevresi bırakmışlardı ve bu arkadaşların birçoğu da şimdi anne baba olmuşlardı. New York'ta görüştükleri birçok tanıdıkları vardı ama derin dostlukların gelişmesi yavaş oluyordu. Jackie, New York yaşamının avantajlarının ailelerinden ve dostlarından uzak kalmalarını telafi edip etmeyeceğini merak ediyordu. Kesin olarak bildiği tek şey vardı. Eğer Banlieue'nun zahmetlerine katlanacaksa bu ailesinin ve dostlarının yanında olacaktı. Onun için başka bir yer söz konusu değildi. David kendi payına New York'ta kalmaktan hoşnuttu. Fakat o da kızı için en doğru olanı yapmak istiyordu ve Jackie'ye eğer o bunun önemli olduğuna inanırsa yeniden Kaliforniya'ya taşınacağını söylemişti. Gelirleri ve mesleki ilerlemeleri açısından ikisinin de bir bedel ödeyeceklerini biliyordu. Bununla beraber ipotek ödemelerinin azalması ve yeniden bir bahçe sahibi olmak onu mutlu edecekti. Ebeveyn olarak doğru olanı yapmak istedikleri konusunda hemfikir oldukları halde, durum karşısındaki kaygı düzeylerinin eşitsizliği, Jackie ile David'in evliliklerinde gerilime yol açıyordu. David, Jackie'nin endişelerini unutup gevşemesini, gelişen meslekleri ve banka hesapları da dahil aile yaşamının keyfini çıkarmasını istiyordu. Jackie ise David'in sadece onun kararına uyacağını söylemesini değil, endişelerini paylaşmasını ve onunla birlikte çözüm yolu bulmaya çalışmasını istiyordu. Jackie'nin kafasında her durum konusunda uzun bir artılar ve eksiler listesi vardı. Fakat işin içinden kendi başına çıkabilecek gibi görünmüyordu. David bu sonsuz kuşkular çemberine karşı sabrını yitirmişti. Jackie'nin en yakın arkadaşı Kaliforniya'da yaşıyordu ve konuyu ona açtığında aldığı yanıt kesindi. Evine dön. Jackie beni görmeye tam bu sırada geldi. Jackie gerçek bir ikilemle karşı karşıya kalmıştı. Önünde hiçbiri tam anlamında iyi olmayan iki seçenek vardı. Bu karışıklıktan çıkmanın ahlaki yolunu bulmayı ve bu yolu izlemeyi şiddetle arzu ediyor, ahlaklı bir insan ve iyi bir anne olmak istiyordu. Sezgisel olarak ilişkilerin duygusal oldukları kadar ahlaki de olduklarını biliyor ve çocuğu için en iyi olanı yapmayı istiyordu. Kendisi için kişisel anlamda daha az arzu edilir olanı seçmek anlamına gelse bile çocuğu için en yararlı olan şeyi yapmaya kararlıydı. Gerekirse maddi şeyleri ve mesleki imkanları bir kenara itmeye hazırdı. Kısacası iyi bir yaşam sürmeye çabalıyor ama kaçınılmaz soruyla karşılaşıveriyordu. Bunun anlamı neydi? İyi bir yaşam neydi? İyi olmak ne demekti? Ya iyi olanı yapmak ve kimin için iyi olanı? İyiliğin ne anlama geldiği konusunda hepimiz hemfikir olsak bile ki daha önce bu konuda hemfikir olamayacağımızı görmüştük, bu soruları enine boyuna düşünmek zorundayız. Çünkü farklı durumlarda farklı yanıtlar geçerli olacaktır. Örneğin iyi bir muz, iyi bir elma ile aynı şey değildir. İyiliği oluşturan nitelikler ele aldığınız şeye bağlı olarak değişebilir. Benzer biçimde iyi bir eş olmak ile iyi bir anne olmak veya iyi bir işçi olmak tamamen farklı şeyler olabilir. Bu konular çoğu kez koşuttur fakat çıkarlar örtüşmedikleri zaman Jackie'nin şimdi öğrenmekte olduğu gibi durum son derece üzücü olabilir. Jackie'yi sonunda üçüncü bir tarafa danışmaya sevk eden asıl şey, New York ile Kaliforniya arasında karar verme konusunda içine girdiği çaresizlik değil, bu kararın evliliklerini bozabileceği konusundaki korkularıydı. Tamara açısından en iyisi Kaliforniya'ya geri dönmek fakat Jackie ile David arasındaki ilişki açısından en iyisi New York'ta kalmak ise ne olacaktı? Üstelik Tamara'nın ihtiyaçları göz önünde tutularak evlilikleri pahasına yapılacak bir seçim kızları için gerçekten en iyisi olabilir miydi? Jackie'nin bir karar vermek zorunda olduğundan hiç kuşku yoktu. Bu yüzden benim yaptığım ilk şey ondan lehte ve aleyhte olan hususların bir listesini çıkarıp bunları sınıflandırmasını istemek oldu. Sadece iki liste çıkarıp bunların sonuçlarına göre karar vermek pek nadir olan bir şeydir. Fakat elde üzerinde çalışılacak somut bir şey bulundurmak tercihlerinizi berraklaştırmaya yarayabilir ve size bunları kıyaslayabileceğiniz bir temel sağlar. Jackie için bu ne istediğini açıkça ifade edebilmesi açısından yararlı bir ilk adım oldu. Sorduğun asıl önemli bölümü geri kalan kısmıydı. Bütün bu rakip unsurları nasıl ölçüp biçersiniz? Jackie için ikinci aşama seçeneklerinin daha gerçek ve berrak bir resmini ortaya çıkarabilmek için varsayımlarını gözden geçirmek olmalıydı. Jackie örneğin kızını New York kentindeki şiddete maruz bırakmaktan korktuğunu söylemişti. Fakat New York'taki şiddet gerçeği arka sokak efsanelerinden çok farklıdır. Haber başlıkları insana her şeyi söylemez fakat Jackie bunları okurken de asıl haberleri oluşturan anlamsız trajedilere takılıp kalırken suç oranlarındaki düşüş ile ilgili manşetleri gözden kaçırmıştı. Kötü şeylerin her tarafta meydana geldiğini anlaması ve yeniden banliyöye taşınmanın katiyen Tamara'ya zarardan korumanın garantisi olamayacağını kavraması gerekiyordu. Üstelik tam tamına bir New York, Kaliforniya kıyaslaması yapabilmesi için 16 yaşında metroda yalnız dolaşan bir Tamara'nın görüntüsü ile 16 yaşında direksiyon başına geçmiş bir Tamara'nın görüntüsünü de karşılaştırması gerekirdi. Jackie ile David nerede yaşarlarsa yaşasınlar, Tamara'ya her çocuğun ihtiyaç duyduğu güvenliği verecek bir koruma sağlayacaklardı. Seçeneklerinin sıralanışı böylece berraklaştığında Jackie açıkça tek bir doğru yanıtın bulunmadığını ve profesyonel yardımın bile bu gerçeği değiştiremeyeceğini gördü. Bunun olumlu yanı hiçbir konumun tamamen kötü olmamasıydı. Ne yaparsa yapsın karmaşık bir valiz taşıyacaktı. Ta onun karşısına koyacağınız olumsuz bir şey bulunmadan olumlu bir şeyin farkına varamayacağınız yolundaki öğretisinde teselli buldu. Yüzleştiği bu karmaşa eldeki seçeneklerin her birinin üstün yönlerini görmesini sağladı. Benzer biçimde Amerika'nın altın çağı, Eisenhower ve Kennedy yıllarının muazzam refahı da Soğuk Savaş'ın gölgesinde yaşanmıştı. Neleri yitirebileceğimizin farkındaydık, bu yüzden elimizdekini korumak için gereken acılara dayandık. Jackie Tamara'nın ebeveynlerinin şefkatli özeni sayesinde kıtanın her iki yakasında da en iyi şekilde büyüyebileceğini sonunda anladı. Bu yüzden alınacak karar sadece onun ihtiyaçları dışındaki unsurlara da dayanmalıydı. Jackie aynı zamanda kararını vermesi gerektiğini ve sonra seçtiği durumda rahat yaşayabilmek için şunu mu yapsaydık yoksa bunu mu yapsaydık türünden iç tartışmalarını bastırarak kendini kararına alıştırması gerektiğini de fark etti. Vermesi gereken kararın zannettiği kadar tehlikeli olmadığını görmenin verdiği ferahlık sayesinde ve nereyi seçerse seçsin mükemmel bir dünyada yaşıyor olmayacağını göz önüne aldığında kendi avantajlarını ve dezavantajlarını ortaya çıkartmak konusunda kendini daha özgür hissetti. Mutlak doğru veya mutlak yanlış bir tercih mevcut değildi. Kafasını kemirenin ne olduğunu bir türlü çözemiyordu ama onun gizli korkusu böyle bir mutlak doğrunun var olabileceğiydi. Sonunda ne karar verirse versin bunun elbette geri dönüşsüz olamayacağının farkına vardı.